Küçük Arı, Chris Cleave, 20. Ayrım. Kesinlikle bunu yapmanı istemiyorum ama söylemeye çalıştığım şey onun hayatı ile kendi hayatın arasında bir seçim yapmak üzere olduğun. Bir noktada Charlie'nin ve kendi geleceğin için düşünmeye başlamak zorundasın. Yardımseverlik hoştur, Sara, ama durman gereken mantıklı bir nokta vardır. Hasarlı elimi masaya vurdum. Bu kız için parmağımı kestim ben. Böyle başlayan bir şeyde durmam gereken mantıklı noktanın ne zaman olduğunu söyleyebilecek misin bana? Gerçekten böyle bir seçim yapmamı mı istiyorsun? Kahrolası kendi parmağımı kestim ben. Seninle ilişkimi de kesemem sanıyorsun? Sessizlik. Lawrence ayağa kalktı, iskemlesi gıcırdadı. Özür dilerim dedi, gelmemeliydim. Evet, belki de gelmemeliydin. Mutfak masasında oturup Lawrence'ın koridordaki askıdan montunu ve çantasını alışını dinledim. Ön kapı açıldığını duyunca ayağa kalktım. Kapıya vardığımda Lawrence yolu yarılamıştı. Lawrence döndü. Nereye gideceksin? Eve dönemezsin. Aa, bunu hiç düşünmedim gerçekten. Birmingham'da olacağını söylemiştin. Omuzlarını silkti. Bir otele giderim. Benim için iyi olur. Liderlikle ilgili bir kitap okurum. Belki gerçekten bir şeyler öğrenirim. Ah Lawrence, buraya gel. Kollarımı ona uzattım. Yüzümü boynuna bastırıp o kıpırdamadan dururken kucakladım. Kokusunu içime çektim. Otelde geçen bütün öğleden sonraları birbirinin peşi sıra hatırladım. Sen gerçek bir beceriksizsin dedim. Kendimi berbat şekilde aptal hissediyorum sadece. Her şeyi planlamıştım. İşten izin aldım. Linda'ya bir hikaye uydurdum. Eve dönerken unuturum diye çocukların oyuncaklarını bile satın aldım. Neredeyse başarmıştım. Senin için hoş bir sürpriz olacağını düşünmüştüm. Neyse, en azından sürpriz oldu değil mi? Yüzüne bir tokat attım. Üzgünüm. Vurduğum için üzgünüm. Beni görmeye geldiğin için teşekkür ederim. Lütfen otele gidip orada tek başına oturma. Buna dayanamam. Lütfen kal. Ne? Şimdi mi? Evet, lütfen. Bunun iyi bir fikir olduğundan emin değilim Sara. Belki bir adım geri çekilip birbirimiz için ne ifade ettiğimizi düşünmem gerek. Az önce beni terk etmekle ilgili söylediğin... Yeter, seni sinsi piç. Fikrimi değiştirmeden kes şunu. Lawrence gülümsedi. Parmaklarımı ensesinde gezdirdim. Sana söylemediğim şey seninle ilişkimi kesmemin parmağımı kesmekten daha fazla acı verecek olmasıydı. Uzun uzun bana baktı ve ah Sara dedi. Yukarı çıktık ve Andrew'la paylaştığımız yatakta seviştiğimizi ancak başladıktan sonra kavrayabildim. Yüzümü göğsündeki yumuşak kıllara gömüp giysilerini çıkarırken Lawrence'a konsantre olmaya çalıştım. Sonra bir şey oldu, sütyenimin kopçası takıldı. Lawrence'ın kemerinin tokası bir an için sıkıştı. Tam olarak hatırlamıyorum ama bir şekilde akış durdu ve Lawrence'ın yatakta Andrew'un tarafında yattığını, teninin Andrew'un teninin değdiği yere değdiğini fark ettim. Tereddüt içinde dona kaldım. Lawrence bunu hissetti sanırım ve harekete devam etti. Üzerime yuvarlandı. Düşünmeden geçirilen bu dakika için ona minnettardım. Kendimi onun teninin kayganlığı, hareketlerinin nazikliği ve hafifliğinde erimeye bıraktım. Lawrence boylu poslu ama hafifti. Andrew'la seviştiğimiz zamanlardaki gibi beni zevkten çok boyun eğmekten dolayı inlemek zorunda bırakan, göğüs kafesimde morarmalara neden olan baskı, nefessiz kalmalar, seksin insanın gücünü tüketen ağırlığı, hiçbiri yoktu. Lawrence'la sevişmenin sevdiğim yanı buydu. Muhteşem ve baş döndürücü hafifliği. Ama bu gece bir şeyler yanlış gidiyordu. Belki Andrew'un odada çok güçlü hissedilen varlığıydı bu. Kitapları ve kağıtları hala ortalıktaydı. Kitap raflarına tıkıştırılmış, yerlere dağılmış ve Andrew'u düşününce küçük arıyı düşünüyordum. Lawrence benimle sevişiyordu ve bir yarım oh derken diğer yarım yarın sabah sınırlar ve göçmenlik kurumuna telefon edip evraklarının izini bulmalıyım. Sonra da sosyal hizmet görevlisi bulmam lazım. Başvuru işlemlerine başlayıp vesaire vesaire diye düşünüyordu. Kendimi eskisi gibi tereddütsüz biçimde Lawrence'a veremediğimi fark ettim. Lawrence birdenbire fazlasıyla hafif göründü. Parmakları tenime belli belirsiz dokunuyordu ve ağırlığını bana verdiğinde bu bir yaz bulutu ya da bir kış kelebeğiyle sevişmek gibi bir şeydi. Sorun ne Sara? kas katı yattığımı fark ettim. Ah tanrım, özür dilerim. Lawrence durdu ve sırt üstü yuvarlandı. Lütfen dedi, yapma. Elini tuttum, geri çekildi. Seni anlamıyorum Sara, gerçekten anlamıyorum. Üzgünüm Andrew'dan dolayı, henüz çok erken. Hayattayken bizi hiçbir zaman durduramamıştı. Bunu düşündüm. Dışarısının karanlığı içinde bir uçak Heathrow'dan havalandı. Homurtuların arasında bir çift baykuş umutsuzca birbirlerine seslendiler. Feryatları türbinlerin iniltisine karıştı. Haklısın, Andrew'la ilgili değil. Ne o zaman? Bilmiyorum. Seni seviyorum Lawrence, gerçekten seviyorum. Sadece yapacak çok işim var. Küçük arı için mi? Evet, sakinleşemiyorum. Kafamın içinde dolaşıp durmasını engelleyemiyorum. Lawrence içini çekti. Peki ya biz, dedi. Bugünlerde bize ayıracak zaman bulabileceğini düşünüyor musun? Ah, elbette bulacağım. Sen ve ben çok zamanımız var, öyle değil mi? 6 hafta, 6 ay, 6 yıl sonra hala burada olacağız. Bunu başarmak için zamanımız var. Birlikte olabilmek için çok zamanımız var. Artık Andrew yok ama küçük arının zamanı yok. Kendin söyledin. Eğer işleri düzeltemezsem onu bulurlar ve sınır dışı ederler. Gider ve olan olur. Ondan sonra bizim nasıl bir geleceğimiz olur? Onu kurtarmak için daha fazlasını yapmalıydım diye düşünmeden sana bakamam. Bizim için istediğin gelecek bu mu? Aman Tanrım, neden başka insanlar gibi olup umursamazlık edemiyorsun? Arkadaşlık ve belki daha fazlası için cüzdanı şişkin adam arayan uzun bacaklı sarışınlar gibi mi? Tamam, onlardan biri olmadığın için memnunum. Ama seni hiçbir şekilde burada kalma umudu olmayan bir göçmen kız yüzünden kaybetmek istemiyorum. Ah Lawrence, beni kaybetmeyeceksin ama belki bir süre için beni onunla paylaşman gerekebilir. Lawrence güldü. Ne dedim? Ne kadar tipik değil mi? Şu göçmenler gelirler ve kadınlarımızı alırlar. Lawrence gülümsedi ama gözlerinde bana kendi esprisini ne kadar komik bulduğunu düşündüren bir ihtiyatlılık, bir donukluk vardı. Ona karşı böylesine güvensizlik hissetmem çok tuhaftı. İşin doğrusu daha önce hiçbir zaman karmaşık görünmemişti. Sonra yeniden şu ana kadar onda karmaşık olan bir şeye rastlamadığımı fark ettim. Belki karmaşık olan bendim. Gevşeyip gülümsedim. Onu alnından öptüm. Teşekkür ederim. İşleri olduğundan daha çok zorlaştırmadığın için teşekkür ederim. Lawrence bana baktı, yüzü sokak lambalarının turuncu ışığında ince ve kederli duruyordu. Karnımdaki titreme beni şaşırttı, kollarımdaki tüylerin ürperdiğinin farkına vardım. Sara dedi, bunun ne kadar zor olduğunu bildiğini hiç sanmıyorum. 7. Sara bana Lawrence'la ilişkisinin neden başladığını anlattı. Anlaması zor değil. Hepimiz bu dünyada özgür olmaya çalışıyoruz. Benim için özgürlük, adamların beni öldürmeye gelmesinden artık korkmadığım gündür. Sara için özgürlük, kendi seçtiği hayatı yaşayacağı uzun bir gelecektir. İçine doğduğu hayatı yaşayacak kadar güçsüz ya da aptal olduğunu sanmıyorum. Köpek köpek olmalıdır, kurt da kurt. Bu benim ülkemin atasözü. Aslında bunu ülkemizde söylemeyiz. Neden içinde kurt geçen bir atasözümüz olsun ki? Maymunlarla ilgili 200, manyokla ilgili 300 atasözümüz vardır. Biz bildiğimiz şeylerin bilgesiyiz. Ama sizin ülkenizde konuştuğum müddetçe bu benim ülkemin atasözü diyebileceğimi fark ettim. O zaman insanlar başlarını sallayıp daha ciddi bakıyorlar. İyi bir numara. Sara için özgürlük, kendi seçtiği hayatı yaşayacağı uzun bir gelecekti. Köpek köpek olmalı, kurt kurt, arı da arı. Benim gibi bir kız için özgürlük, her günün sonunda sağ olarak çıkabilmektir. Gelecek, evdeki kızları açıklamak zorunda olduğum bir başka şey. Gelecek, ülkemin en büyük ihracatıdır. Limanlardan o kadar çabuk ayrılır ki, insanların çoğu onu görmemiştir. Neye benzediğini bile bilmezler. Benim ülkemde gelecek, kayalara gizlenmiş altın külçelerinde ya da yerin altındaki karanlık mahzenlerdedir. Geleceğimiz kendini ışıktan saklar ama sizin insanlarınız onu bulmakta çok yeteneklidirler. Böylece bizim geleceğimiz parça parça sizin geleceğiniz olur. Büyücülüğünüzün inceliklerine ve çeşitliliğine hayranım. çıkarıp alma yöntemi her nesilde farklıdır. Bizim saf olduğumuz doğru. Mesela benim köyümde geleceğin 42 galonluk varillere pompalanıp rafineriye gönderilebilir bir şey olması bizi şaşırtmıştı. Bu akşam yemeklerimizi hazırladığımız sırada manyok tencerelerinin kalın buharının mavi orman dumanıyla karıştığı turuncu akşam güneşinde olmuştu. O kadar çabuk olmuştu ki kadınlar biz çocukları kapıp ormana kaçmak zorunda kalmışlardı. Savaşmak için geride kalan erkeklerin çığlıklarını dinleyerek saklanmıştık orada. Ve aynı anda rafineride köyümün geleceği damıtma işlemiyle parçalarına ayrılıyordu. En ağır parça büyük babalarımızın bilgeliği yollarınızı asfaltlamak için kullanıldı. Orta büyüklükteki parçalar hasattan sonra annelerimizin bir kenara ayırdığı küçük birikimler, arabalarınızı güçlendirmek için kullanıldı. Ve en hafif parçalar biz çocukların dolunaylı gecelerin en sakin saatlerindeki harika rüyaları şişelenip kış için sakladığınız gaza dönüştü. Böylelikle rüyalarımız sizi sıcak tuttu. Artık onlar sizin geleceğinizin bir parçası. Onları kullandığınız için sizi ayıplamıyorum. Muhtemelen geldikleri yeri görmemişsinizdir bile. Kötü insanlar değilsiniz siz. Siz bugüne körsünüz, biz geleceğe. Mülteci gözetim merkezinde bana siz Afrikalıların buraya gelme nedeni orada iyi bir yönetim kurmaktan aciz olmanızdır diye açıkladıkları zaman gülümserdim. Onlara köyümün yakınında, kıyısının altındaki oyuklarda solgun ve kör balıkların yaşadığı geniş ve derin bir nehir olduğunu söylerdim. O oyuklarda hiç ışık yoktur. Bu yüzden bin nesil sonra bu türün görme yetisi yok olacaktır. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz derdim gözetim memurlarına. Işık olmadan gözlerin görmesini nasıl koruyabilirsiniz? Gelecek olmadan bir yönetime nasıl vizyon sağlayabilirsiniz? Dünyamda istediğimiz kadar sıkı çalışabilirdik. Çok çalışkan bir öğle vakti İçişleri Bakanımız olabilirdi. Geç öğleden sonrasının en huzurlu kısmı için mükemmel bir başbakanımız olabilirdi. Ama alacakaranlıkta anlıyor musunuz? Bizim dünyamız kaybolur. Günden sonra görünemez çünkü siz yarını aldınız. Ve gözlerinizin önünde yarın olduğu için bugünü göremiyorsunuz. Gözetim memurları bana güler, kafalarını sallayıp gazetelerini okumaya devam ederlerdi. Bazen kendilerinden sonra gazetelerini okumama izin verirlerdi. Gazetelerinizi okumayı severdim çünkü sizin dilinizi sizin konuştuğunuz gibi konuşmak benim için hayati önem taşıyordu. Gazeteleriniz geldiğim yerden söz ettikleri zaman gelişmekte olan derler. Bize bunu yapacak bir gelecek bıraktığını düşünmeseydiniz, gelişmekte olan demezdiniz. Kötü insanlar olmadığınızı buradan biliyorum. Aslında bize bıraktığınız şey kullanılmayan nesnelerdi. Benim kıtamı düşündüğünüzde belki vahşi yaşam gelir aklınıza. Aslanların, sırtlanların, maymunların yaşamı. Ben düşündüğümde ise aklıma sadece hepsi yıpranmış, paramparça olmuş, bozuk makineler geliyor. Evet, aslanlarımız var. Paslanmaya yüz tutmuş konteynerların üzerinde uyuyorlar. Sırtlanlarımız da var. Kendi askeri birliklerinden kaçamayacak kadar yavaş olan adamların kafa taslarını çatırdatıyorlar. Ya maymunlar? Köyün kıyısında yardım olsun diye elektriği olmayan okulumuza yolladığımız eski bilgisayarlardan oluşan dağın tepesinde oynuyorlar. Ülkemin geleceğini aldınız ve kendi geçmişinizin aletlerini yolladınız. Tohumumuz yok ama kabukları var. Ruhumuz yok ama kafa tasları var. Evet, kafatası. Eğer kendi dünyama daha iyi bir at vermem gerekseydi bunun üzerinde düşünürdüm. Geç öğleden sonrasının en huzurlu kısmının başbakanı bir gün bana telefon edip "Küçük arı, bizim yaşlı ve çok sevilen kıtamıza yeni bir at verme onuru sana düşüyor." deseydi ona derdim ki "Efendim, dünyamıza Golgota, İsa'nın çarmıha gerildiği Kudüs yakınlarında bir tepe, sözcük anlamı kafatası biçimindeki yer demektir. Kafatasların olduğu yer diyebiliriz derdim. Bu köyüm için iyi bir at olurdu. Hatta adamlar gelip kulübelerimizi yakmadan ve petrol için delmeye başlamadan önce bile. Biz çocukların eski bir araba tekerleğinde sallandığı babamın bozuk Peugeot'su bile amcamın bozuk Mercedes'in yayları fırlamış koltuklarında zıpladığımız ve kapağı kopuk, sayfaları bantla yapıştırılmış bir ilahi kitabından ilahiler okuduğumuz, limba ağacının etrafındaki açıklık alan için iyi bir at olurdu. Golgota benim büyüdüğüm yerdi. Misyonerlerin bile çalışma yerlerini üzerine tahta çakarak kapatıp, ülkelerine geri gönderme masrafına değmeyecek kutsal kitapları bize bırakarak terk ettikleri yer. Köyümüzdeki tek İncil'in, Matta 27. bölüm 46. ayetten sonraki sayfaları kayıptı. Yani bizim dinimiz hepimizin bildiği kadarıyla, Tanrım, Tanrım neden beni terk ettin? Matta 27:46 saat 3'e doğru İsa yüksek sesle Tanrım, Tanrım beni niçin terk ettin diye bağırdı. Diye bitiyordu. Böyle yaşardık neşeli ve umutsuz. O zaman çok gençtim. Bir geleceğe özlem duymuyordum. Çünkü böyle bir hakkım olduğunu bilmiyordum. Dış dünyadan tek bildiğimiz sizin çok çok eski filmlerinizdi. Çok acelesi olan, bazen uçakla, bazen motosikletle giden adamın filmi. Haberler için Golgota TV vardı. Program yapma yükünü kendinizin sırtlandığı türden bir televizyon. Ekran yerine kullanılan bir çerçevemiz vardı sadece. Onu limba ağacının altındaki kırmızı toprağa koyardık ve ablam Nikuruka'nın kafası ekrandan görünürdü. İyi numara. Buna gerçeklik televizyonu demeliydik. Bunu şimdi anlıyorum. Ablam elbisesine bir fiyonk iliştirir, saçına da bir çiçek yerleştirirdi. Sonra ekrandan gülümseyerek konuşurdu. Merhaba, burası İngiliz BBC televizyonu. Şimdi haberler. Bugün gökyüzünden dondurma yağacak ve şehirden mühendisler gelip köyün ortasına su borusu döşeyecekleri için artık kimse su almak için nehre gitmek zorunda kalmayacak. Ve biz diğer çocuklar televizyon setinin etrafında yarım daire şeklinde oturup Nikuruka'nın haberleri anons etmesini izlerdik. Onun düşlerinin bu en hafif parçalarını severdik. Öğleden sonralarının tatlı gölgelerinde zevkten nefesimiz tutulur, hepimiz vay canına derdik. Bu terk edilmiş dünyanın en iyi yanı televizyona karşılık verilebilmesiydi. Hepimiz Nikuruka'ya bağırırdık. Şu dondurma yağışı tam olarak ne zaman olacak? Sabah erken saatte tabii ki, hava daha soğukken. Bunu nasıl biliyorsun, bayan televizyon spikeri? Çünkü hava yeterince soğuk olmalıdır, yoksa dondurma erir. Siz çocuklar hiçbir şey bilmiyor musunuz? Sonra bizler oturup birbirimize kafa sallardık. Besbelli havanın yeterince soğuk olması gerekiyordu öncelikle. Televizyon haberlerinden çok memnunduk. Aynı numarayı sizin ülkenizdeki televizyonla da yapabilirsiniz ama çok zor olur. Çünkü televizyon setleri sizi dinlemez. Lawrence'ın Sarah'ın evinde kaldığı ilk gecenin sabahında televizyonu açmak isteyen Charlie'ydi. Sarah ve Lawrence hala uyurlarken. Charlie'nin uyandığını duymuş odasına gitmiştim. Günaydın küçük kardeşim, kahvaltı etmek ister misin dedim. Hayır kahvaltı istemiyorum dedi, televizyon istiyorum. O zaman dedim ki annen kahvaltıdan önce televizyon seyretmene izin verir mi? Charlie bana baktı, gözleri sabırla bakıyordu. Size cevabı 3 kere söylemiş olduğu halde yine de unuttuğunuz zaman bakan öğretmen gibi. Annem şu anda uyuyor dedi. Televizyonu açtık, sesi açmadan sadece görüntülere baktık. BBC'nin sabah haberleri vardı. Konuşma yapan başbakanın görüntülerini gösteriyorlardı. Charlie seyretmek için başını bir yana yasladı, Batman şapkasının kulakları yana devrildi. Bu Joker değil mi dedi. Hayır Charlie, o başbakan. Peki o iyi adam mı kötü adam mı? Düşündüm. İnsanların yarısı onun iyi yarısı da kötü adam olduğunu düşünüyorlar. Charlie kıkırdadı. Çok saçma dedi. Demokrasi budur dedim. Ona sahip değilsen sahip olmak istersin. 20. ayrımın sonu sayfa 236, devamı 21. ayrımda.